Ayrım 37. Pekin'den gelen adam Henning Mankell. Sayfa 432. Çin Mahallesi Londra. 32. kısım. Birgitta Rostin yağmurlu bir Mayıs sabahı ailesine Madeira uçağına binecekleri Kopenhag'a kadar eşlik etti. Birgitta, Staffan'la yaptıkları uzun konuşmaların ardından bu seyahate katılmamaya karar vermişti. Zaten kullandığı zorunlu hastalık izni bu yıl daha fazla tatil yapmasını imkansız kılıyordu. Seyahate çıkması istese de mümkün değildi. Yağan yağmur Kopenhag'a vardıklarında sağanağa dönüşmüştü. İsveç tren yollarında bedava yolculuk eden Staffan, çocuklarının kendisini beklediği Kastrup'a trenle gitmek istemiş ama Birgitta kocasını arabayla havaalanına bırakmakta ısrar etmişti. Terminalde ailesiyle vedalaştıktan sonra bir kafeye oturdu ve insanların ellerinde bagajlarıyla geçip gidişlerini seyrederek uzak ülkelerin hayalini kurdu. Birkaç gün önce Karin Wieman'ı arayıp Kopenhag'a geleceğini haber vermişti. Pekin'den dönüşlerinin üstünden aylar geçmiş olsa da henüz görüşme fırsatı bulamamışlardı. Birgitta yeniden işinin başına geçebileceği açıklandığından beri dosyaların altında eziliyordu. Hans Mattsson onu kollarını iki yana açarak karşılamış ve hemen bir sürü davayı kadına devretmişti. Tam o günlerde yani Mart'ın sonlarına doğru İsveç gazeteleri mahkemelerdeki bekleme süresinin ne kadar uzun olduğundan yakınmaya başlamıştı. Birgitta Rossi'nin meslektaşlarına göre karakteri gereği kavga gürültüden hoşlanmayan bir adam olan Hans Mattsson, mahkemelerin içinde bulunduğu durumu ve hükümetin yaptığı son bütçe kısıntılarından kaynaklanan sorunları anlatmak için yeterince çaba sarf etmiyordu. Meslektaşları homurdanır ve iş çokluğundan şikayet ederken Birgitta tam zamanında işe döndüğüne seviniyordu. Geç saatlere kadar çalışma alışkanlığına da kısa sürede geri döndü ve gecelerini o kadar sık ofiste geçirmeye başladı ki Hans Mattsson sonunda tam kendisine yakışan bir nezaketle bu kadar çalışırsa yine hastalanacağı konusunda kadını uyarma ihtiyacı duydu. Durum böyle olunca Karin Wieman'la ancak telefonda konuşabildiler. İki kere buluşmayı kararlaştırdılar ama her iki seferde de buluşmalarını engelleyen bir şeyler oldu. Ancak şimdi Birgitta Kopenhag'daki bu yağmurlu günde ne isterse yapmakta özgürdü. O gün adliyeye gitmesi gerekmiyordu ve gece Karin'de kalmaya karar vermişti. Çantasında Çin fotoğrafları vardı ve Karin'in çektiği fotoğrafları görmek için sabırsızlanıyordu. Çocuksu bir heyecana kendini kaptırdığı bile söylenebilirdi. Öğle yemeği için Stroget yakınlarındaki sokaklardan birindeki bir restoranda buluşmayı kararlaştırdılar. Birgitta restorana gitmeden önce mağazaları dolaşıp mahkemede giyebileceği bir elbise bakmayı planlamıştı. Ama sağanak yüzünden artık bu fikir çekici gelmiyordu. Buluşma zamanı gelene dek Kastrup'ta kaldı. Sonra yolu bilmediği için taksiye binip şehir merkezine indi. Tıka basa dolu restorana girdiğinde Karin yüzünde bir gülümsemeyle onu bekliyordu. Umarım sağ salim gitmişlerdir. Ancak hep birlikte uçağa bindiklerinde aklıma geldi. Bütün ailemin aynı uçakta olmasının doğurabileceği korkunç sonuçları düşünsene. Karin başını iki yana salladı. Ailene hiçbir şey olmayacak dedi. Güvenli bir seyahat için en doğru tercih uçaktır. Öğle yemeklerini yediler, fotoğraflara bakıp seyahatlerini hatırladılar. Karin konuşurken Birgitta uzun zamandır ilk kez kendini soygunu düşünürken buldu. Hong Xiu'nun aniden kahvaltı masasında belirişi, sonradan polis tarafından bulunan çanta, dahil olduğu garip ve ürkütücü olaylar zinciri. ''Söylediklerimi dinliyor musun?'' diye sordu Karin. ''Elbette dinliyorum, neden sordun?'' ''Dalıp gitmiş gibi görünüyordun.'' Bütün ailemin aynı uçakta olmasının verdiği endişelerden kurtulamıyorum. Yemeğin sonunda kahve ısmarladılar. Karin soğuk havadan korunmak için konyak içmelerini önerdi. Elbette konyak içeceğiz. Taksiye binip Karin'in evine gittiler. Eve vardıklarında yağmur kesilmiş, bulutlar dağılmaya başlamıştı. Bacaklarımı esnetmeliyim dedi Birgitta. Zamanımın çoğu oturarak geçiyor. Gece gündüz ya mahkemede ya ofisimdeyim. Köpeklerini gezdiren yaşlı insanlar dışında kimsenin olmadığı kumsalda yürüyüşe çıktılar. Bir süre yürüdükten sonra durdular ve yavaş yavaş kuzeye giden yatı seyrettiler. ''Sence bana anlatmanın zamanı gelmedi mi?'' diye sordu Karin. Neyi? Pekin'de gerçekten neler olduğunu, söylediklerinin doğru olmadığını biliyorum. Doğru olsalar bile bana her şeyi anlatmamışsın gibi geliyor. Mahkemede dendiği gibi gerçeği, sadece ve sadece gerçeği duymak istiyorum. Saldırıya uğradım ve çantam çalındı. O kadarını biliyorum ama çantanın hangi koşullar altında çalındığı konusunda doğruyu söylediğini sanmıyorum Birgitta. Söylediklerine inanmıyorum, bir şeyler eksik. Yıllardır görüşmemiş olsak da seni tanıyorum. Ben olsam sana yalan söylemezdim ya da seni kandırmaya çalışmazdım. Çünkü ruhumu okuyacağını bilirdim. Bu sözleri duymak nedense Birgitta'yı rahatlattı. Hikayenin yarısını neden senden sakladığımı ben de anlamıyorum dedi Birgitta. Belki de birinci hanedanla meşgul olduğun için seni rahatsız etmek istemedim. Belki neler olduğunu ben de tam anlamadığımdan seni karıştırmaktan çekindim. Yürümeyi sürdürdüler ve güneş yüzünü gösterdiğinde ceketlerini çıkardılar. Birgitta Hudiksvall'daki küçük odenin güvenlik kamerasını çektiği fotoğrafı ve kendisinin fotoğraftaki adamı bulma girişimini anlattı. Kürsüye çıkıp dikkatli bir yargıca hikayesini anlatan bir şahit gibi hiçbir detayı atlamadan her şeyi ortaya döktü. ''Bunların hiçbirinden bahsetmemiştin.'' dedi Karin, Birgitta hikayenin en önemli kısmını aradan çıkardığında. Geldikleri yöne dönmüş ve eve doğru yürümeye başlamışlardı. ''Sen gittiğinde çok korktum.'' dedi yargıç. ''Beni zindana atacaklarını, Çin'de çürüyüp gideceğimi düşündüm. Polis ortadan kaybolduğumu söyleyip konuyu kapatacaktı.'' Anlattıklarından bana güvenmediğin sonucunu çıkarıyorum. Aslında sana kızmam gerekir. Birgitta Karin'in yüzüne bakabilmek için yürümeyi kesip arkadaşına döndü. Birbirimizi o kadar iyi tanımıyoruz dedi. Tanımdığımızı sanıyor olabiliriz. Ya da belki tanıdığımıza inanmak istiyoruz. Ama gençliğimizde her şey farklıydı. İkimiz de farklı insanlardık. Şimdi de eskiden olduğu gibi arkadaşız ama o kadar yakın değiliz. Belki de hiçbir zaman zannettiğimiz kadar yakın arkadaşlar olmamışızdır. Karin başını salladı. Yosunlara basmamaya özen göstererek ilerlemeye devam ettiler. Kumların kuru olduğu yerlerden yürüyorlardı. Her şeyin hep aynı kalmasını istiyorsun. Her şeyin eskiden olduğu gibi olmasını istiyorsun dedi Karin. Ama insan yaşlandıkça duygusallıktan kaçınmayı öğreniyor. Arkadaşlıklar ayakta kalacaksa elden geçirilmeli ve yenilenmeli. Eski aşklar hiç eskimiyor olabilir ama arkadaşlıklar eskir. Bu konudan bahsetmemiz doğru yönde bir adım attığımızın göstergesi. Çelik bir fırçayla pasları kazımak gibi. Sonra neler oldu? Her şey nasıl sonuçlandı? Otele döndüm. Polis veya gizli servisten birileri odamı aramıştı. Ne bulmayı umduklarını bilmiyorum. Ama merak etmiş olmalısın. Bir soygun için bu kadar gürültü kopması garip gelmedi mi? Elbette hepsinin Hudiksvall'daki otelde kalan Çinli'nin fotoğrafı ile ilgisi var. Birileri o adamı aramamı engellemek istedi. Ama Hong Xiu'nun doğruyu söylediğine inanıyorum. Çin yabancı turistlerin eve döndüklerinde başlarına gelen korkunç olaylardan bahsetmelerini istemiyor. Hele şimdi ülke olimpiyatlara ev sahipliği yapmaya hazırlanırken. 1 milyardan fazla nüfusu olan Çin, dünya sahnesine çıkma yolunda muhteşem bir açılış yapacaklarına eminim. 100 milyonlarca Çinli bir zamanlar haklarını savunmak için meydanlarda toplandığımız o sevgili yoksul köylülerin çoğu büyük ihtimalle olimpiyat kelimesinin anlamını bile bilmiyordur. Kalanlar da dünyanın her tarafından gelen genç insanların oyunlar için Pekin'de toplanmasının kendilerine bir yararı olmayacağını fark etmiştir. Onu hayal meyal hatırlıyorum. Hong Xiu dediğin kadını çok güzeldi ama diken üstündeymiş gibi davranıyordu. Kaçamak tavırları vardı. Belki sen haklısındır ama ben onu farklı hatırlıyorum. Bana yardım etti. Sence hem seni hem amirlerini mi mutlu etmeye çalışıyordu? Belki de idealleriyle kendisine verilen görev çelişmiştir. Bu konuyu çok düşündüm. Bilmiyorum ama haklı olman muhtemel. Dalga kırana doğru yürüdüler. Palamar bağlanan yerlerin çoğu boştu. Teknelerden birinde çömelmiş güvertedeki suları dışarı atan bir kadın vardı. Gülümseyip başını sallayarak onları selamladı ve Karin kadına Birgitta'nın anlamadığı bir şiveyle bir şeyler söyledi. Yürüyüşten sonra Karin'in oturma odasına geçtiler. Karin üzerinde çalıştığı projeden bahsetti. Çinli şairleri ve 1949'daki bağımsızlık hareketinden günümüze dek yazılan şiirleri inceleyecekti. Hayatımı uzun yıllar önce kaybolup gitmiş hanedanlara adayamam. Şiirler benim için hoş bir değişiklik olacak. Birgit de az kalsın arkadaşına en gizli sırrını açıklayacak ve şarkı sözleri yazma tutkusundan bahsedecekti. Çoğu çok cesur insanlardı dedi Karin. Mao ve üst kademelerdeki politikacılar eleştiriyi hoşgörüyle karşılamıyordu. Ama Mao şairlere göz yumardı. Belki de kendi şiir yazdığı içindir. Ama bence sanatçıların siyaset arenasına farklı bir ışık tutabileceklerini bildiği için onlara göz yumuyordu. Diğer liderler yanlış sözler yazan veya uygunsuz fırça darbeleriyle resim yapan sanatçıları ezmek istediğinde Mao hep çizgi çekip onları durdurmuştur. Yine de işin sonu acı oldu. Kültür devrimi sırasında sanatçılara yapılanlardan elbette Mao sorumluydu ama öyle olmasını planlamamıştı. Son devrimi kültür başlığı altında yapılmış olsa da aslında baştan aşağı siyasiydi. Mao bazı genç asilerin aşırıya kaçtığını fark edince frene bastı. Dile getirmekten kaçınmış olsa da bence o yıllarda yaşanan karmaşadan pişmanlık duyuyordu. Ama insan omlet yapmak istiyorsa birkaç yumurta kırmak zorundadır. Mao da bunu iyi bilirdi. İsveç'te böyle denmiyor muydu? Ya da devrimin çay partisi olmadığı söylenirdi. İkisi birden kahkahalara boğuldular. Şimdi Çin hakkında neler düşünüyorsun diye sordu Birgitta. Sence orada tam olarak neler dönüyor? Günden güne bir savaşın sürüp gittiğine inanıyorum. Partinin içinde, ülkenin içinde. Komünist Parti dünyanın geri kalanına, senin benim gibi insanlara demokratik olmayan bir devlet yapısı ile ekonomik gelişmelerin kol kola yürüyebileceğini göstermek istiyor. Batı'nın bütün liberal düşünürleri reddetse de tek partili diktatörlük anlayışı çağdaş ekonomik gelişmelerle uzlaşmayacak bir yönetim biçimi değil. Bu durum dünyanın bize ait olan kısmında huzursuzluğa neden oluyor. Bu yüzden devamlı Çin'deki insan hakları ihlallerinden bahsediliyor ve bu konu hakkında yazılıyor. Bireysel özgürlüklerin ve şeffaflığın olmaması insan haklarının Batı kültürünün temelinde yattığı gerçeğiyle birleşince Çin'de eleştiri oklarının hedefi oluyor. Bence bu ikiyüzlülük. Çünkü Batı'daki pek çok ülkede de örneğin ABD ve Rusya'da insan hakları her gün ihlal ediliyor. Ayrıca Çinliler ne pahasına olursa olsun onlarla iş yapmak istediğimizi biliyorlar. Onları afyon bağımlısı olarak etiketleyip kendi koşullarımızı dayatmaya kalktığımız 19. yüzyılı gayet iyi hatırlıyorlar. Ruhumuzu okudukları bile söylenebilir. Çinliler derslerini aldı, aynı hatalara düşmeyecekler. Bu benim bakış açım ve elbette değerlendirmelerimin mükemmel olmadığının farkındayım. Gelişmeler benim aklımın alabileceğinin çok ötesinde. Çin'i Batı'nın bakış açısıyla değerlendiremeyiz. Ne düşünürsek düşünelim oradaki gelişmelere saygı duymalıyız. Çin'de yaşananların geleceğimizi etkilemeyeceğini günümüzde ancak bir budala düşünebilir. Eğer küçük çocuklarım olsaydı Çince öğrenmeleri için onlara Çinli bir dadı tutardım. Oğlum da aynı şeyi söylüyor. Akıllı çocukmuş. Çin seyahatimiz beni yordu dedi Birgitta. Ülke çok büyük. Dolaşırken sürekli her an kaybolup gidebilirmişim gibi hissettim kendimi. O kadar fazla insan varken kimse tek bir bireyin başına gelenleri sorgulamaz. Keşke Hong Xiu'yla daha uzun sohbet edebilseydim. O akşam yemeklerini yedikten sonra bir kere daha anılarda yolculuk yaptılar. Birgitta bir daha Karin'le bağlantıyı kaybetmek istemiyordu. Gençliğini hatırlayan başka kimse kalmamıştı. Bahsettiği şeyler eski idealler olduğu için aslında söylediklerini anlayabilecek hiç kimse yoktu. Gece geç saatlere kadar oturdular ve yatmadan önce birbirlerine gelecekte daha sık görüşeceklerine dair söz verdiler. Helsingborg'da ufak bir trafik suçu işle diye öneride bulundu Birgitta. Polis seni sorguladığında suçunu kabul etme. O zaman er ya da geç kendini karşımda bulursun. Ben cezana karar verdikten sonra gidip bir yerlerde yemek yeriz. Seni bir türlü mahkemede düşünemiyorum. Ben de ama hayatım mahkemede geçiyor. Ertesi gün Karin Birgitta'yı tren istasyonuna kadar geçirdi. Çinli şairlerime dönsem iyi olacak dedi Karin. Sen ne yapmayı planlıyorsun? Öğleden sonra mı bakmam gereken davaların dosyalarını okuyarak değerlendireceğim. Seni ve şairlerini kıskanıyorum. Karin tam ayrılacakken bir Gitta'yı kolundan yakaladı. Sana Hudiksvall'da yaşananlarla ilgili herhangi bir soru sormadım. Bir gelişme var mı? Polisler deliller neyi gösterirse göstersin cinayetleri intihar eden adamın işlediğine inanıyor. Tek başına mı? Hepsini o mu öldürmüş? Belki ama hala adamın amacını tespit edemediler. Delilik. Delilik teorisine o zaman da inanmamıştım. Şimdi de inanmıyorum. Polisle temas halinde misin? Hayır, sadece gazetelerde yazanları biliyorum. Karin hızlı adımlarla istasyondan çıktıktan sonra Kastrup trenine bindi, İsveç'e geçti. Otoparka gidip arabasını buldu ve eve doğru yola çıktı. Yaşlanmanın güzel tarafları da var diye düşündü yolda. İnsan işleri aceleye getirmemesini öğreniyor. Karin'le yaptığımız sohbetler gibi. Gerçekte kim olduğumuzu çözmeye çalışıyoruz. Bugün kimiz, bir zamanlar kimdik? Saat 12'ye gelirken Helsingborg'a varmıştı. Doğrudan ofisine gitti ve Ulusal Mahkeme Yönetiminden gelen demeci okuduktan sonra dikkatini dava dosyalarına verdi. Birdenbire içi kıpır kıpır oldu. Gözlerini kapayıp derin bir nefes aldı. Hiçbir şey için geç değil diye düşündü. Çin Seddi'ni gördüm. Hayatım sona ermeden ve tabutumun çivisi çakılmadan önce görmek istediğim başka duvarlar ve adalar var. İçimden bir his Staffan'ın ve benim içine düştüğümüz bu durumdan kurtulacağımızı söylüyor. Eve döndüğünde saat 11'i bulmuştu. Yatmaya hazırlandı, kapı çaldı. Bir an duraksadıktan sonra kapıya bakmaya gitti. Kimse yoktu. Dışarı çıkıp sokağı kontrol etti. Geçip giden bir araba dışında sokak bomboştu. Bahçe kapısı kapalıydı. Çocuklar olmalı diye düşündü. Zil çalıp kaçıyorlar. İçeri girdi ve gece yarısından önce uykuya daldı. Saat 2'yi biraz geçe kendisini neyin uyandırdığını bilmese de birdenbire uyandı. Kötü bir rüya gördüyse bile hatırlamıyordu. Karanlığa kulak verdi ama hiçbir şey duymadı. Diğer tarafa dönüp yeniden uyumaya hazırlanacakken vazgeçip yatağa oturdu. Yatağın kenarındaki lambayı yakıp evden gelen seslere kulak kabarttı. Kalkıp kapıyı açtı. Hala hiçbir şey duymuyordu. Sabahlığını giyip alt kata indi. Tüm kapılar ve pencereler kilitliydi. Sokağa bakan pencerenin önünde durdu ve perdeyi araladı. Kaldırımda hızlı adımlarla ilerleyen bir gölge gördüğünü sandı. Kendine kızdı, hayal gücü fazla çalışıyordu. Şimdiye kadar karanlıktan hiç korkmamıştı. Acıktığı için uyanmış olabilir miydi? Sandviç yiyip bir bardak su içtikten sonra yatağa döndü ve kısa sürede tekrar uykuya daldı. Ertesi sabah çantasını almak üzereyken birinin çalışma odasına girdiği hissine kapıldı. Pekin'deki otel odasında valizine baktığında aklından geçenleri hatırladı. Şimdi de benzer bir durum söz konusuydu. Önceki akşam yatmaya giderken bütün evrakları düzgünce çantasına koymuştu. Şimdi bu evraklardan bazılarının uçları çantanın kenarından çıkıyordu. Acelesi olsa da bodrumu kontrol etti. Eksik yoktu. Hiçbir şeye dokunulmamıştı. Hayal gücüm kontrolü ele geçiriyor diye düşündü. Pekin'de yeterince paranoya yaşadım. Aynı şeyleri bir de burada Helsingborg'da tekrarlamama gerek yok. Evin kapısını kilitledikten sonra yokuşu inip adliyeye gitti. Ofisine vardığında telefonunu kapadı, koltuğuna oturdu ve bir süre gözlerini dinlendirdi. Sigara kaçakçılığıyla suçlanan bir Vietnamlı çetenin davasına bakacaktı. Dosyada okuduklarını hatırladı. Tran soyadlı iki kardeş 3 kere tutuklanmış ama her seferinde paçayı sıyırmışlardı. Davayla ilgili önemli detayları hatırlamaya çalıştı. Önceki tutuklamalarda ikisi de delil yetersizliği nedeniyle mahkemeye çıkarılamamıştı ama bu sefer kurtulmaları zordu. Denk ve Feng adlı iki Vietnamlı daha soruşturma sırasında kaçakçılığa karıştıkları şüphesiyle tutuklanmıştı. Birgitta Roslin davaya savcı olarak Palm'ın bakmasına seviniyordu. İşini ciddi alan orta yaşlı bir adamdı. Roslin'in dava dosyasından anladığı kadarıyla Palm işi şansa bırakmayıp polis soruşturmasının detaylı bir şekilde yürütülmesinde ısrar etmişti. Saat 10'u gösterirken mahkeme salonuna girdi ve kürsüdeki yerini aldı. Avukatlar ve mübaşirler çoktan yerlerine geçmişti. Seyircilere ayrılan bölüm tıka basa doluydu. Salonda hem polis memurları hem de güvenlik görevlileri vardı. Herkes içeri alınmadan önce metal dedektörlerinden geçirilmişti. Birgitta Rossin oturumu başlattı, isimleri not aldı, herkesin mahkemede olup olmadığını kontrol etti ve sözü savcıya verdi. Palm yavaş konuşuyor ve düzgün bir İsveççe kullanıyordu. Yorumlarının bir kısmı seyircilere yönelikti. İçeride çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu kalabalık bir Vietnamlı grup vardı. Birgitta Rossin yüzleri taradığında aralarında ulusal gazeteler için çalışan gazetecileri ve bir çizeri gördü. Aynı çizer bir keresinde Birgitta'yı da çizmişti. Kadın gazeteden kestiği çizimi evinde masasının çekmecesinde saklıyordu. Onu çerçeveletip duvara asmamış olmasının yegane nedeni misafirlerinin gözünde kendini beğenmiş biri durumuna düşmek istememesiydi. Zorlu bir gündü. Polis soruşturması suçların işlendiğini açıkça ortaya çıkarmış olsa da dört genç adam suçu birbirine atınca dava karıştı. İkisi İsveççe biliyordu ama Tran kardeşlerin çevirmene ihtiyacı vardı. Rostin pek çok kez çevirinin kötü olduğunu söyleyip açıklama talep etti. Aslında çevirileri yapan kızın kardeşlerin ne söylediğini anladığından şüpheye düşmüştü. Sık sık seyircileri sessiz olmaları konusunda uyarıp susmazlarsa salondan atmakla tehdit etmesi gerekti. 37. ayrımın sonu. Sayfa 443.